Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, onun örnek hayatını dile getirdiğimiz bu programdan muhabbetlerle, hürmetlerle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün dinleyenlerimizin, kardeşlerimizin üzerine, sizin üzerine olsun. Efendim, biz yine programımıza bir şiirle, bir naatle başlayalım. Bestami Yazgan hocamızın "Sevgi Padişahı Ol Sultan Geldi" diye çok manidar, kısa ifadelerle ama çok güzel duygular dile getirmiş olduğu beyitleriyle başlamak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki Bestami Yazgan, "Can hasretken Muhammedül Emine, hak lütfetti sebep oldu amine, kainata bir mübarek can geldi. Müjdeler taşıdı bugün yarına, dünyanın kuruyan şah damarına, nehirler misali taze kan geldi. Her iki cihanın boyun büktüğü, hem yerin hem göğün hasret çektiği, sevgi padişahı ol sultan geldi. Mekke'de atınca İslam şafağı, semayı kapladı sevgi kuşağı, gözü gören ve gönlü duyan geldi. Ümit dergahında dolunca 40 yıl, kutlu emaneti sundu Cebrail, vahiy çiçeğiyle ilk ferman geldi. Dört yana yayıldı ilahi çağrı, yollara dizildi kaç gönül eri, kimi atlı, kimisi yayan geldi. Can çekişen küfrün titrerken dizi, şimşeği şaşırttı bir parmak izi, ayın iki bölündüğü an geldi. Ayet ayet, sure sure dokunan, gönüllerde name name okunan, ebedi mucize şol Kur'an geldi. Mümin gönüllere taze bir ümit, yedi kat semada açar 5 vakit, ilahi hediye gül ezan geldi. Köy, kasaba, şehir, memleket değil, pervane misali bir ümmet değil, Resul'ün peşinden tüm cihan geldi diyerek Efendimiz'e olan, onun gelişine, onun rahmet oluşuna olan duygularını şairimiz böyle dile getiriyor kıymetli kardeşlerim. Biz Üsve-i Hasene programında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilahi ölçülere riayeti, haram helal hassasiyeti noktasında kul haklarına dikkat etmesi konusunu devam ettiriyoruz. Ve kul haklarına tecavüzün de bir çeşidinin de ammenin, yani kamunun, devlet mallarının, bütün ümmete, halka ait olan malların, emanetlerin korunmasında, devlet mallarını haksız bir şekilde gasp etmek ve uygunsuz olarak kullanmak tarzındaki kul haklarına tecavüzün, kulaklarını ihlal etmenin örnekleri üzerinde duruyordu kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu konunun da gerçekten her birimizi bulunduğumuz mevkiye, makama, sorumluluğa göre ilgilendirdiğini ifade etmeye çalışıyorduk. Gerçekten de kamuyu ilgilendiren yerlerde çalışan kişilerin bu bakımdan çok duyarlı olmaları gerektiğini ifade etmeye çalışıyorduk. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ümmetine son derece ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılardan birini ihtiva eden bir hadiseyle, olayla başlamak istiyorum. Ki bu olaylarda gerçekten devlet memuru olan, böyle belli bir makamı, elinde belli imkanları olan, ümmet adına, halk adına harcama yapma yetkisi bulunan, hepimizi ilgilendiren bir örnektir bu. Yani en küçük seviyeden başlayarak zirveye kadar bütün makamlardaki Müslümanları, Müslüman kardeşlerimizi alakadar eden misallerdir bunlar. O misali arz etmek istiyorum siz kıymetli kardeşlerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesine mensup İbni Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendiriyor. Ki Efendimiz Aleyhisselam değişik vazifelerle sahabeyi görevlendiriyordu. Kimisini vali olarak, kimisini zekat memuru olarak, kimisini elçi olarak görevlendiriyor ve onlara vazifeler veriyordu. Bu zat da İbni Lütbiye denilen kişiyi de zekat toplamak üzere görevlendiriyor. Ve o sahabi gidiyor, vazifelerini yerine getiriyor, geri dönüyor, zekatları topluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gelince şu ifadeyi kullanıyor: şu mallar sizin, bunlar da bana hediye edilenler diyor. Ya Resulallah, gittim, zekatları topladım ve oradaki insanlar da zekatlarını verdiler. Şunlar, şunlar, şunlar Beytülmal'in, sizlerin, ama şunları da bana hediye olarak verdiler ya Resulallah. Dediler ki bu da bizim size hediyemiz olsun diye. Böyle söyleyince bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu söze çok üzüldüler. Uygun görmediler bu ifadeyi. Yapılan bu işi uygun görmediler. Ve minbere çıkıp Allah'a hamdü sena ettikten sonra da şöyle bir konuşma yaptılar. Şimdi esas bizi ilgilendiren konuşma Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu konuşmadır muhterem dinleyenlerimiz. Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala'nın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana şunlar size ait olanlar, bunlar da bana hediye edilenler diyor. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının veya anasının evinde otursaydı da kendisine hediyesi gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Allah'a yemin olsun ki sizden biriniz haksız olarak bir şeyi alırsa kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Bu böğüren bir deve veya bağıran bir inek yahut da meleyen bir koyun olabilir. Yani orada haksız olarak bize verilen neyse, hangi hediye ise, hangi mal ise, haksız yere elde etmiş olduğumuz o şeylerin bir günah olduğunu, yani ayet-i kerimelerde de günahın kişinin yüklendiği şey ve la teziru ve ziratun vizra uhra, hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez buyuruyor. Veyahut da efendim onların günahlarını omuz boyunlarına yükledik ifadeleri geçiyor ayet-i kerimelerde. Yani hata yaparak, günah işleyerek üstlendiğimiz, bize yüklenen ağırlıklar olmuş oluyor. Ve hangi şeyi haksız yere aldık ise de bu böğüren bir deve olabilir, bağıran bir inek olabilir yahut da meleyen bir koyun olabilir veya bize haksız olarak hediye edilen bir araba olabilir, bir ev olabilir, bir villa olabilir, başka hediyeler olabilir. Onlar bize bir yük olarak yüklenecek ve mahşerlere o yüklerle gelmiş olacağız. Dolayısıyla böyle bir haksız kazançtan uzak durmamız tavsiye ediliyor hadis-i şerifte. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ellerini iyice yukarıya kaldırıp "Ya Rabbi tebliğ ettim mi?" buyurdu. Müslim ve Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, burada devlet hizmetinde bulunanların zekat hediye ayrımını doğru yapmaları gerektiği, devlet görevlilerinin hediye olarak aldıkları şeyin aslında kendi hakları olmadığı vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu görevler yapılırken son derece dikkatli ve dürüst olmak gereklidir. Bunlar ammeye, kamuya ait mallar olduğu için en küçük bir haksızlık bile büyük günah sayılır. Yani burada vakıf hizmeti yürüten kardeşlerimiz, devlet hizmeti yürüten kardeşlerimiz ve hepimiz son derece duyarlı olacağımız bir noktaya işaret edilmiş olmaktadır. Nitekim kendi ecdadımızdan, Osmanlı padişahlarından Vahdettin Han'ınla ilgili şu hadise, ecdadımızın Allah yolunda fedai can etmiş, mal etmiş ecdadımızın amme hukuku noktasında ne kadar dikkatli davrandıklarını ve bu dikkatleri sebebiyle de Allah'ın İslam emanetini onlara verdiğini görebiliyoruz. Tarih sayfalarında yerini almış olan şu hadise, ecdadımızın bu nebevi ikazlar istikametinde yaşamayı nasıl düstur haline getirdiklerini göstermesi açısından oldukça ibretlidir. Sultan Vahdettin İstanbul'dan çıkmadan evvel Hazine-i Hümayun'dan makbuz mukabilinde Kıyametname adlı kitabı yanına getirmişti. Yani kütüphaneden ismi Kıyametname olan, ki büyük ihtimalle kıyametten bahseden, kıyamet hadiseden bahseden bir eser olmalıdır. Onu okumak üzere getirtiyor ama makbuz mukabilinde. Yani ben de kendisine olduğu bilinsin diyerek, yani resmi bir evrakla beraber, yani ola ki insan ölür, başka bir şey olabilir, o eser nereye ait olduğu bilinsin ve tekrar emanet yerine konsun diye dikkatli bir şekilde bu emaneti yanlarına alıyorlar, yanına getirtiyor. Fakat o sıralarda siyasi hadiseler söz konusu olduğu için vatanını terk etmek mecburiyetinde bırakılıyor. O dönemde minyatürleri 2 milyon değerinde olan bu eseri, sadece minyatürleri, yani eser bir kaleme alınırken, istinsa edilirken minyatürlerle beraber şey yapıyor ve çok değerli, 2 milyon değerinde olan bu eseri makbuzunu getirterek tekrar hazineye iade ediyor. Yakınları kendisine, "Padişahım, hazineyi Hümayun'unuzdaki bütün eşya ecdadınıza ve hanedanınıza hükümdarlar tarafından hediye edilen şeylerdir. Bunlar sizin öz malınızdır. Mahusus iade buyurmak istediğiniz kitabın 2 belki 3 milyon altına alıcısı hazırdır. Hiç olmazsa bunu bir ihtiyat olarak nezdi şahanenizde, yani yanınızda alıkoymak doğru değil midir?" diyorlar. Çünkü vatandan çıkarıyor. Vatandan çıkarılıyor. Nereye gideceği belli değil. İhtiyacı da olacaktır şüphesiz, paraya ve mala ihtiyacı olacaktır. Bu da bir fırsattır. Hem kendi ne ait olan bir mal gibi de düşünülebilir. Yakınları da bu şekilde bir telkinde bulunuyorlar. Ama böyle nebevi bir sünnet üzere yetişmiş, İslami eğitimle, terbiyeyle terbiye görmüş ve asil bir sülaleden gelen Vahdettin Hazretleri, ki bütün Osmanlı padişahları gerçekten bir dönem hem dünya padişahı hem de gönül sultanı, evliya zatlar olarak gelmişlerdir ki Cenab-ı Hak İslam emanetini böyle sıradan kullarına yüklemez, yani ona liyakat olmayan insanlara yüklemez, o büyük bir emanettir. Çünkü burada Sultan Vahdettin'in vermiş olduğu cevap çok manidardır, çok iyi çekicidir. hepimize örnek olacak, nümune olacak cinsten bir cevaptır. Şöyle diyor, haklısınız. Bunlar hesabını kimseye vermekte mükellef olmadığımız şahsi malımızdır. Yani bunu alsak götürsek kimse bizi mahkemeye verip de nereye götürdün, bunu ne yaptın tarzında hesaba çekemezler dünya açısından bakınca. Fakat ecdadım bu milletin hükümdarları olmasaydılar onlara bu hediyeleri kim verirdi? Binaenaleyh bu kıymet biçilmez eşya ve kaplarda benim kadar milletimin de hakkı vardır. Ben bu ihaneti kabul edemem. Aynı Resulü Efendimiz Aleyhisselam hadisi neyi söylüyorsa o Sultan Vahdettin Rahmetullahi Aleyh de aynı şeyi söylüyor. Eğer diyor babalarım hükümdar olmasaydı, onlar böyle bir makamları olmasaydı kim bunlara bu hediyeleri verirdi? Dolayısıyla bu hak aynı zamanda milletimin hakkıdır diyor ve ona tenezzül etmeden o emaneti geri bırakmış oluyor kıymetli kardeşlerim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle bir olay anlatılıyor, anlatıyor. Hayber gazvesi günü idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi. Ve falanca şehit, falanca da şehit dediler. Hayber gazvesinde bazı şehitler söz konusu olmuş. Ve oradaki insanlar birbirlerini müjdeliyorlar. Falan şehit oldu, falan şehit oldu. Sonra bir adamın yanından geçerken falanca kimse de şehit olmuş dediler. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar bu üçüncü şahısla ilgili olarak. Hayır diyor. Ben onu ganimet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde cehennemde gördüm. Müslim İman 182. hadis-i şerif. Yani bu sahabe savaşa çıkmış, Hayber'in fethine katılmış, orada canını vermiş ve şehit olmuş. Fakat orada haksız bir kazanç söz konusu olduğu için ganimet malları taksim olunmadan bir hırka aldığı için kimse ismi geçmiyor buradaki rivayette. Efendimiz Aleyhisselam hayır diyor. Hayır o diyor bir haksızlık yaptı diyor ve haksız yere almış olduğu hırka içerisinde ben onu cehennemde gördüm buyuruyor. Dolayısıyla şehitlik kişinin birçok günahına kefaret olduğu halde ammenin malına hıyaneti ve kul haklarını ortadan kaldırmadığını anlıyoruz buradan. Bu sebeple Peygamber Efendimiz şehit olduğu haber verilen bir kişinin ganimet malları henüz paylaşılmadan onlardan aldığı bir hırkadan dolayı cehennemde olduğunu bildirmiş. Amme malına, halkın malına ihanetin ve kul hakkının affedilmeyeceğini ümmetine öğretmiştir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam bu şehitlikle alakalı bir rivayette buyuruyor ki kim Allah yolunda canını verirse, şehit olursa Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını affeder. Etrafında bazı sahabeler var Efendimizin. Sonra o ifadeyi kullandıktan sonra şöyle bir iki dakika bir suskunluk oluyor ve Efendimiz Aleyhisselam etrafındakilere soruyor. Buyuruyor ki ben demin size ne söyledim? Benim dilimden hangi sözler döküldü, hangi cümleler döküldü diye sorunca zaten sahabe-i kiram Efendimiz'i çok iyi dinlerlerdi. Efendimiz'in mübarek dillerinden dökülen her sözü hemen böyle kaparlardı. Böyle aşta şekli onu kapar ezberlerlerdi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam böyle söyleyince ya Resulallah siz şöyle buyurdunuz. Bir insan Allah yolunda şehit olursa, canını feda ederse Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını affeder buyurdunuz. Yani sizden böyle bir ifade sadır oldu. Efendimiz Aleyhisselam onu düzelterek evet öyledir. Ancak kul hakları müstesna, amme hakları müstesna. Şehitlik bile o hakların ödenmesine, o günahların silinmesine yetmez ifadesini buyuruyor. Yine kıymetli kardeşlerim, bu kamu görevlerinde bulunan kardeşlerimizin yani devlet malı, kamu malı hususundaki ne kadar dikkatli olmamızı gerektiren bir başka hadise de Mid'am isminde bir köleyle alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini gören, onun yakın hizmetinde bulunan Mid'am isminde zenci bir kölesi vardı. Onu Efendimiz'e Rıfa'a bin Zeyd el-Cüzami hediye etmişti. Efendimizin yükünü indirdiği sırada nereden geldiği belli olmayan bir ok isabet edip ölümüne sebep oldu. Ya bir gazive sırasında veya bir sefer esnasında bir ok geliyor. Yani kör bir kurşun gelerek midama isabet ediyor ve midamında ölümüne sebep oluyor. Ve bu kişi Efendimiz'e çok yakın hizmette bulunan bir zat. Etrafındaki oradaki Müslümanlar hemen şöyle demeye başladılar. Ey midam, cennet sana mübarek olsun. Ya Resulallah, hizmetine şehit mübarek olsun. Böyle yani böyle hemen cennetler, hemen şehitlikler böyle. Tabii Müslümanın da hüsnü zan sahibi olması güzel bir şey. Onlar da zahiri duruma bakarak o hüsnü zanla göre hareket ediyorlar Müslümanlar da. Tabii bunda da bir güzellik var şüphesiz. Ama Resul Efendimizin de bir özelliği var. Hak neyse, hakikat neyse Efendimiz Aleyhisselam hep onu beyan etmiştir. Hatta şu ifadeyi kullanıyor. Yani bu diyor mübarek dudaklarını göstererek buradan diyor haktan başka, doğrudan başka hiçbir şey çıkmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla kim haklı, kim haksız, kimin ne kadar günahı var, kim durumu nedir? Resul Efendimiz'e vahyen böyle bir geldiği zaman o birisi gönlü kırılır. Yani olmaz gibi bir telakkiyle, düşünceyle hakikati söylememe veya gizleme gibi böyle bir özellik efendim peygamberlerde bulunmaz kıymetli dinleyenlerimiz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam orada hakikati gizlemiyor ve şöyle buyuruyor. Hayır diyor, durum diyor sizin bahsettiğiniz gibi değildir. Öyle değildir. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber günü ganimet malları paylaşılmadan önce aldığı bir kilim şu anda onun üzerinde alev alev yanmaktadır. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber günü ganimet malları paylaşılmadan önce aldığı bir kilim şu an onun üzerinde alev alev yanmaktadır. Bunu işiten Müslümanlar tabii ki bu ifadeler bizleri de korkutuyor, bizleri de ürkütüyor. Tabii ki kıyamet zor bir gün olduğunu devamlı okuyoruz, ifade ediyoruz, dinliyoruz. Ayetler bu konuda çok açık bilgiler veriyor ve en küçük haksızlığa büyük tehditler yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hani Mutaffifin suresinin ilk ayetleri bu açıdan ne kadar dehşetlidir. Veylül mutaffifin ellezine izektâlu alennâsi yestefûn diye başlayan, yani orada kul hakkına, yani çok büyük miktarda değil, azıcık miktarda ama insanın içinde o haksızlığı yapma düşüncesi var. Yani böyle bir düşünceyle hareket ediyor. Hatayen değil, bir ihmal değil. Yani bilerek haksızlık yapıyor ama yaptığı haksızlıkta az bir miktar, yani taf kelimesi o anlamı var. Cenab-ı Hak onu ele yazunnu ulaike ennehum meb'usun, bu haksızlığı yapan insanlar liyevmin azim, çok büyük bir günde, kıyamet gününde Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere kalkacaklarına inanmıyorlar mı? Böyle bir zanları, düşünceleri yok mu diye çok büyük bir tehdit geliyor. Dolayısıyla Resul Efendimiz böyle buyurunca oradaki Müslümanlar çok korktular. Bir adam peygamberimize bir veya iki ayakkabı bağı getirdi hemen orada. Ve ya Resulallah, ben de ganimet malları bölüşülmeden ayakkabılarım için bu bağları almıştım dedi. Peygamber Aleyhisselam, sana da cehennem ateşinden bir veya iki bağ, yani bunlardan dolayı bir azap var buyurdu. Azap var buyurdu Buhari ve Müslim hadis-i şerifi. Dolayısıyla bir insan sahabide olsa, hatta Allah Resulü'nün hizmetinde de bulunsa, günahlarına karşılık cehenneme girmesine hiçbir şey mani olamadığını anlıyoruz. Onun cehennemde oluşunun sebebi ganimetten, yani devlet hazinesinden haksız olarak bir mal almış olmasıdır. Çünkü bu davranış büyük günahlardandır. Böyle durumlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini bildirmek üzere Efendimiz Aleyhisselam, bir kısım insanlar Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu kıyamet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değildir diye ikazda bulunuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu çerçevede hadiseye baktığımız zaman bu tabi bize büyük bir ikaz mahiyetinde, büyük bir sorumluluk yüklemekte. Bazen insan bu tür makamlara geldiğinde unutabiliyor. Biraz makamın rehavetine kapılabiliyor. Biraz elinde geçen imkanların rehavetine kapılıyor. Biraz etrafındaki insanların pohpohlamasına, şakşaklamasına aldanabiliyor. Ya benim de makamım bir gereğidir, fark etmez, bunu yapmam lazım, buna binmem lazım, bunu yemem lazım gibi kendi kendine bir kılıf bulmaya çalışarak hareket edebiliyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki hiçbir bahane, hiçbir mazeret, hiçbir nefsimizin ileri sürdüğü bir bahane, bir gerekçe bizi kesinlikle Allah'ın hesabından, Allah'ın azabından kurtarmayacaktır. Yani nereye gizlensek, hangi kapılar, kapalı kapılar arası arkasına efendim gizlensek, ne yapsak edelim, bir gün gelecek ki ve berazu lillahi cemi'a, bütün insanlar bu Arasat meydanında böyle bir gölgenin olmadığı, bir ağacın olmadığı, bir tümseyin veya çukurun bulunmadığı dümdüz bir hesap alanında Allah'ın huzuruna çıkacaklar. La tahfa minhum khafiye, onlardan Allah hiçbir şey gizli kalmayacak. Diğer ayet-i kerime ifadesiyle yevme tüble serairu, o gün bütün esrar, sırlar, insan iç dünyasında neler gizlediyse, neler yaptıysa, hayatımızın bütün karanlık alanları. Yani o şu an belki efendim insanlar bilmeyebilir, görmeyebilir, gizlemeye çalışabiliriz ama bizi öyle bir gün bekliyor ki orada bütün gizlilikler ortaya serilecek. Hatta içimizdeki düşünceler varıncaya kadar. Bu Tarık suresindeki yevme tüble serair ayeti kerimesi insanın iç dünyasından geçirdiği düşünceler, niyetler, kötü duygulara varıncaya kadar da bir ortaya çıkma, dökülme olacağını da haber veriyor bir yoruma göre. Dolayısıyla böyle bir gün bizi beklerken hiçbir gerekçe ve bahane arkasına sığınarak kesinlikle bir haksızlığa cesaret etmemeliyiz, teşebbüs etmemeliyiz ve hatta mümkünse yani böyle kamu malları, kamu hakkı söz konusu olduğu yerlerde aman kendimize bir hak geçer korkusuyla belki almamız gereken, almamız mübah olan, caiz olan şeylerde bile dikkatli olmamız gerekecek. Yani sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi gibi belki hakkımız olan şeyleri bile kullanmak noktasında üfleyerek bunları efendim kullanma durumu söz konusu olacak. Burada ahirete iman eden, Allah'a inanan bir mümin hassasiyeti gösterdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak da bizi bunlardan muhafaza edecektir kıymetli dinleyenlerimiz. Yine kul hakkının ihlal edildiği tehlikeli zamanlardan biri de insanlar arasındaki anlaşmazlıkların hükme bağlandığı anlardır. Yani mahkemeler, hakimler, savcılar, avukatlar, yani davalılar karşılıklı hem davalı hem muhatabı bunlar buradaki efendim hususlarda kul hakkının ihlal edildiği çok önemli noktalardan bir tanesi. Tabii ki hayatın bir gereği ihtilaflar olacak, anlaşmazlıklar olacak, haklı olacak, haksız olacak, davalar olacak, hakimler, savcılar, mahkemeler olacak. Eskiden beri ta Hazreti Adem'den beri bu şeyler böyle devam edip gidiyor. Hayatında bir gereği tabii bunlar. Ama burada sorumlu herkesin, yani dava edenin, davalının, hakimin, savcının, avukatın, o davaya şahidin, o davayla alakası, ilgisi bulunan bütün şahısların bir ahiret hassasiyeti içerisinde ve kul hakkı hassasiyeti içerisinde bu noktadaki üzerine düşen vazifeleri yapması gerektiğini efendim söylememiz gerekiyor. Çünkü ayet-i kerime çok açık bu hususlarla ilgili olarak. Nisa suresindeki ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine şühedâ lillahi bil kıst, ey iman edenler, adaleti ayakta tutan şahitler, doğru şahitler olunuz. Velev ala enfusikum, yapacağınız şahitlik, yapacağınız hakemlik kendi aleyhinizde bile olsa, evil valideyni anne babanızın aleyhinde bile olsa, vel akrabin yakınlarınızın, akrabalarınızın aleyhinde bile olsa, şahitlik yaparken, davalara bakarken, avukatlık yaparken aman orada en doğrusunu söyleyin, haklı olanı destekleyin, haksızın karşısında yer alın ve bile bile aman haksızlık yapmayın diye ayet-i kerimeler bunu açıkça bize bildiriyor, talimat veriyor. Biz de o talimatlara uygun davranmak durumundayız. Dolayısıyla bir davada ne yapar? Haklı da haksız da kendisini savunur. Sonunda biri davayı kazanır, diğeri de kaybeder. Fakat şu soru hep zihinleri meşgul eder. Acaba gerçekten haklı olan mı kazandı, yoksa haksız olan mı kazandı? Yani şimdi bir davayı kazanma söz konusu olur ama neticede tabii Allah nezdinde, Allah katında birisi haklı bunların, kesin haklı, biri de haksız. Haksız. Ama davayı acaba haklı olan mı davayı kazandı, haksız olan mı davayı kazandı? Orası bazen efendim farklılık arz edebilir. Mühim olan burada haksızın değil, haklı olanın kazanmasıdır ve ona yardımcı olmaktır. Bütün ilgili şahıslar bunun için gayet göstermelidirler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam bununla alakalı şöyle bir bize izahatta bulunuyor. Buyuruyor ki, ben diyor, bu ifadeler aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam'ın, yani peygamber nedir, peygamberlik nasıl bir özelliktir, vahiy nedir, gaybi bilmek ne noktada bulunmaktadır. Bununla ilgili de bazı ipuçları veriyor muhterem dinleyenlerimiz. Ben diyor sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Yani davalarınızı bana getiriyorsunuz. Belki biriniz delilini getirmekte diğerinden daha becerikli olabilir ve meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Şimdi bu ifadeleri kullanan Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani İnsan der ya, o Allah'ın peygamberiydi, belki Cenab-ı Hak onu gaybden efendim bildirirdi. Ama şöyle, bazı hususlar var ki Cenab-ı Hak ona vahyediyor, bildiriyor. Bazı hususlar var ki bildirmiyor. Hangi konuyu bildirip bildirmeyeceğini de tabii ki Yüce Rabbimiz bilir ve o karar verir. Dolayısıyla bazı böyle davalar var ki orada Efendimiz Aleyhisselam normal bir insan olarak, yani bir kadı olarak, hakim olarak, İki davalıydı dinlemek suretiyle, bu konu herhangi bir vahiy almaksızın dinlemek suretiyle yargıda bulunduğu, hüküm verdiği davalar söz konusu olabiliyor. Ama oradaki yaptığı ikaz şu: eğer biriniz haksızsa, yani haksız olduğunu bile bile gelip de kendisini bana savunmaya kalkışmasın. Yani iyi konuşabilir, meramını iyi ifade edebilir, yani konuşmasını güzel yaptığı için haksızken haklı konuma efendim gelmeye çalışabilir. Aman böyle bir şeyden kesinlikle uzak dursun. Çünkü eğer diyor haksız olduğu halde ben efendim onu haklı çıkarır da kardeşin aklına bir şey verirsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Benim vermiş olduğum o hüküm, yanlış hüküm onu haklı çıkarmaz. Dolayısıyla bu hadis-i şerif bir taraftan da şu darbi meseli bize anlatıyor. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu tevelle serayir. Biz zahire göre hükmederiz. İşin iç yüzünü ancak Allah bilir buyuruyor. Ama burada özellikle böyle tarafları savunan kişiler, avukatlarla ilgili ve diğer efendim tarafla ilgili çok önemli sorumluluklar geliyor. Yani bir davaya baktığımız zaman, orada kişinin, birisinin haksız olduğunu gördüğümüz zaman, delillerin o kişinin haksız olduğunu işaret ettiğini anladığımız zaman, orada imanımız bizim duygularımıza hakim olmalı ve ne pahasına olursa olsun hangi dünyevi kayıp pahasına olursa olsun mutlaka ondan vazgeçmeliyiz ve mutlaka hakkın ve haklın yanında yer almalıyız. Bu imanımızın gereği olmalıdır. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu darbe meselede de ifade edildiği gibi beşeri konular işlerin günümüzdeki şekline göre hükmetmeyi gerektirir. İnsan Allah Teala bildirmedikçe gaybı ve hadiselerin iç yüzünü bilemez. Peygamber Efendimizin de başkaları gibi görünürdeki hale göre hükmetmesi gerekmektedir. Eğer bir vahiy yoksa orada, o da şahitlerin ifadesi, gösterilen deliller ve yemin gibi esaslara dayanarak hüküm vermekle mükellef kılınmıştır. Hüküm verme bahsinde ümmetine örnek olması da ancak böylece mümkün olabilirdi. Fakat yapılan şahitliklerin ve kullanılan ifadelerin kuvvetli ve tunturaklı olmaları sebebiyle zahire göre verilen hüküm hakikatte gerçeği ifade etmeyebilir. Bu durumda hadis-i şerif haksız olduğu halde davayı kazanan tarafı cehennem ateşiyle tehdit etmektedir. Keyfiyet böyleyken hem dava sahiplerinin hem de davaların hükme bağlanmasında vazife gören kimselerin daha dikkatli davranması gerekmektedir ki bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 105 ve 115. ayet-i kerime arasında yer alan bir olaydan bahsedilmektedir. Orada işin içerisinde bir Müslüman vardır, bir Yahudi vardır, bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın hakemliği söz konusudur. O olay yani bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in haklar konusunda, yani orada bir Müslüman kafir ayrımı yapmadığı yahut da bir Müslüman ehli kitap Yahudi ayrımı yapmadığı ve herkesin hakkına riayet ettiği de bir misalidir. Şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Zafer oğullarından ve Ensar'dan Tume bin Ubeyrik, komşusu Katade bin Numan'ın evinden bir zırh çalıyor. Ensar'dan bu kişi, Tume bin Ubeyrik, yani Müslümanlardan, Ensar'dan bir zat, komşusunun evinden bir zırh çalıyor. Zırh içinde un bulunan bir çuvalla konmuştu. Çuvalda yırtık olduğundan evine kadar un dökülerek gitmişti. Sonra çaldığı zırhı Yahudilerden Zeyd bin Semin adında bir adamın yanına sakladı. Yani ona o Yahudinin çaldığı süsünü vermek için, kendisini o suçtan arındırmak için böyle bir hileli yola başvurdu. Çalınan zırh Tume'nin yanında aranıp bulunamayınca o un izleri takip edilip vallahi ben almadım ve onun hakkında bir bilgim de yok diye yemin etti. Zırhın sahipleri hayır vallahi zırhı o çaldı. Gece karanlıkta bize geldiğini gördük. Zırhı aldı, evine gidinceye kadar da izini sürdük. Zaten un izini de görmüştük dediler. Ancak Efendimiz hırsızlık suçlamasını reddeden Tume'ye yemin teklif edip o da çalmadığına dair yemin edince zırhın sahipleri mecburen Tume'yi serbest bıraktılar. Un izini takip ederek nihayet Yahudi'nin evine geldiler ve onu tutup Allah'ın Resulüne getirdiler. Yahudi, zırhı ben çalmadım. Zırhı bana Tume bin Ubeyrik verdi dedi ve Yahudilerden bir cemaat de buna şahitlik ettiler. Tume'nin kabilesi olan Zaferoğulları ise gelin Resulullah'a gidelim dediler ve Efendimiz'e gelip Tume'nin durumunu anlattılar. Arkadaşlarını müdafaa sadedinde ey Allah'ın Resulü, eğer hırsızlığı Yahudinin yaptığını ilan ederek onu cezalandırmazsan arkadaşımız Tume helak olacak, rezil rüsvü olacak, Yahudi de susuz çıkacak dediler. Bunun üzerine Allah Teala, yani burada yani ayetlerin akışından şunu anlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, yani oradaki bu davalaşmalar, işte Ensar'dan insanlar geliyor, Yahudilerden geliyor, orada henüz bir vahiy de gelmediği için Tume'de yemin ediyor. Efendimiz Aleyhisselam zahir duruma bakarak sanki Tume'nin haklı, Yahudi'nin haksız olduğu gibi bir kanaate ulaşır gibi oluyor. Tam kararını açıklamadan da ayet-i kerime geliyor. Ey Resulüm, kendilerine hıyanet edenleri savunma, çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. Ayet-i kerimesini indirerek hain ile temizi doğrudan doğruya bildirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de doğruyu gösterdi. Buna karşı Tume hakka teslim olup tevbekar olacak yerde de Mekke'ye kaçarak dinden döndü diyor bu rivayette. Dolayısıyla buradaki Efendimiz Aleyhisselam'ın gelen ikazlar, bir Yahudi, bir Müslüman karşısında Yahudinin hukukunun korunması, yani bu mahkemelerde, davalarda haklıyı ortaya çıkarmak için ne kadar dikkatli olunması gerektiğine dair bir güzel misal olmuş oluyor. Bu gibi durumlarda Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bugünkü bahsi tamamlayalım. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, ister dünyevi işlerde olsun, ister dini konularda olsun, ümmetime hile yapan kimseye Cenab-ı Hak lanet etsin. Buyuruyor. Dolayısıyla Allah bizleri Efendimizin bu bedduasına uğratmasın. Cenab-ı Hak bizi hak hukuk konusunda da daha dikkatli davranmaya sevk etsin kıymetli kardeşlerim. Bu misallerle birlikte bugün konuyu tamamlıyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.